48. ayrım. Mesleği bizimkinden çok da farklı değil. İnsanlar ona problemleriyle geliyorlar. Çözüm sağlaması için ona çok para ödüyorlar. Ona gelen hastalar yüklerinden kurtulmak istiyorlar. Müşterileri de öyle. Niyeti iyi ve bizimkinden daha acil ama biraz daha az samimi. Ricky derin derin nefes alıyordu. Doktor Lewis başını salladı. Ve sana bir şey daha söyleyeyim mi Ricky? Çok zengin olmasının yanı sıra başka ne özelliği var biliyor musun? Ne? O çok acımasız. Yaşlı psikanalist iç çekti ve ekledi. Ama belki de bunu fark etmişsindir. Bunca yıl sabredip her şeyi planlaması, annesinin hayatını mahveden herkesin hayatını mahvetmesi, sanırım bunu ilginç bir şekilde dokunaklı buluyorsun. Bir evladın sevgisi, bir annenin mirası. Bunu yapmakla hata mı etti sence Ricky? Ben tam olarak böyle düşünmüyorum Ricky. Hem de hiç. En sinir bozucu politikacıların bile toplumun sorumluluklarını yerine getirmedikleri hakkında uzun uzun fikir beyan etmelerini anlamıyorum. İntikam sadece borçları kabul edip ve onları bir perdeyle örtüp farklı çözümlere ulaştırmak değil midir? Ortadan kaldırdığı insanlar cezayı hak etmişlerdi. Onlar da senin gibi yardım isteyen bir insanı görmezden gelmişlerdi. Mesleğimizde hatalı olan da bu işte Ricky. Bazen gerçek cevaplar önümüzde dururken çok fazla açıklama yapmaya çalışıyoruz. Doktor Ricky'nin elindeki silaha işaret etti. Ama neden ben diye çıktı Ricky'nin ağzından. Ben. Tabii ki sen de yaptın. O sana umutsuzluk içinde yardım istemek için geldi. Ama sen kendi kariyerine vereceğin yön ile o kadar meşguldün ki dikkatini verip ona gereken yardımı sağlamadın. Birkaç seans olsa da senin gözetimin altındaki bir hastanın intihar etmesi sende biraz olsun vicdan azabı yaratmadı mı? Bir bedel ödemen gerektiğini düşünmüyor musun? İntikam almayı diğer insani davranışlarından neden daha az bir sorumlulukmuş gibi algılıyorsun? Ricky cevap vermedi, bir süre sonra sordu. Sen ne zaman öğrendin? Evlatlık edindiğim deneyimle olan bağlantını mı? Kendi psikanalizinin sonuna doğru yıllar içinde nasıl devam edeceğini görmek istedim. Ricky öfkesinin terle karıştığını hissediyordu, ağzı kurumuştu. Ve peşime düştüğünde beni uyarabilirdin. Bir zamanlar hastam olan biri için evlatlığıma mı ihanet edecektim? En sevdiğim hastam bile bu noktada. Bu kelimeler Ricky'nin canını yaktı. Yaşlı adamın da en az evlatlığı kadar acımasız olduğunu görebiliyordu. Belki de daha kötüydü. Buna adalet olarak bakılabileceğini düşünmüştüm. Yaşlı psikanalist kahkaha attı. Ama sen yarısını bile bilmiyorsun Ricky. Bilmediğim yarısı ne? Bence bunu kendin keşfetmelisin. Ve diğer ikisi. Merlin olarak tanıdığın adam gerçekte bir avukat. Ve işinde oldukça başarılı. Virgil olarak tanıdığın kadın ise bir oyuncu ve önünde güzel bir kariyer var. Özellikle de hayatlarındaki gereken sayfaları yok ettikten sonra. Sen ve ben baş ve son sayfalardayız Ricky. Bilmen gereken başka bir nokta daha var. İki kardeş de hayatlarını ağabeylerinin yani senin Rumpelstiltskin olarak tanıdığın kişinin kurtarmış olduğuna inanıyorlar. Onların kurtuluşu olsam da hayatlarını ben kurtarmadım. Onları bir arada tutan, ayrılmalarını önleyen oydu. Okula asılmalarını ve yüksek not alıp hayatlarında bir şey başarmalarını sağlayan oydu. Yani Ricky şunu anlamalısın, onlar birbirlerine bağlılar. Seni öldürecek olan adama sonuna kadar sadıklar. Seni bir kez öldürmüş olan adam seni bir daha öldürecek. Psikiyatrik açıdan baktığında bu merak uyandırıcı değil mi Ricky? Hiç vicdanı olmayan bir adam körü körüne ve sonsuz bir sadakat oluşturuyor. Seni yoluna çıkan bir böcek gibi ezecek olan psikopat bir katil. Ama seviliyor ve karşılığında seviyor. Sadece o ikisini seviyor. Başka hiç kimseyi sevmiyor. Belki de beni onu kurtarıp yardım ettiğim için az biraz seviyordur. Dolayısıyla ben de sadakat sevgisi kazanmış olabilirim. Bunu aklında tutsan iyi olur Ricky. Çünkü Rumpelstiltskin'e olan bağlantından sağ çıkma olasılığın çok çok düşük. Kim o diye diretti Ricky. Yaşlı psikanalistin söylediği her kelime dünyasını karartıyor gibiydi. Adını mı istiyorsun, adresini mi, iş yerinin adresini mi? Evet, Ricky silahı yaşlı adama doğrulttu. Doktor Lewis başını salladı. Masal gibi değil mi? Prensesin habercisi ateşin etrafında dans eden cücelerin söyledikleri ismi duyuyor. Akıllı, bilgili ya da karmaşık bir şey yapmıyor. Sadece şanslı. Üçüncü soruyu sormaya geldiğinde prenses bunu aptal şansıyla tesadüfen cevaplıyor ve sonsuza dek mutlu mesut yaşıyor. Senin durumunun da böyle olacağını mı düşünüyorsun? Buraya gelip yaşlı suratıma doğrulttuğun silah. Oyunu kazanmanda yardımcı olacak şans mı senin için? Bana onun ismini ver dedi Riki sessizce. Sesini mümkün olduğunca kötü bir soğukkanlılıkla dolduruyordu. Hepsinin isimlerini istiyorum. İsimlerini bilmediğini düşündüren şey nedir? Oyunlardan bıktım usandım dedi Riki. Yaşlı psikanalist başını salladı. Hayat bir oyun. Oyun üstüne oyun. Ve ölüm oyunların en büyüğü. İki adam da birbirlerine baktılar. Merak ediyorum dedi Doktor Lewis temkinli bir şekilde. Gözlerini duvardaki saate dikti, durdu ve sordu. Ne kadar vaktin kaldı? Yeterince diye cevapladı Riki. Gerçekten mi diye karşılık verdi yaşlı psikanalist. Zaman esnek değil mi? Anlar sonsuz gelebilir ya da hemen geçer. Zaman gerçekten kendi dünyandaki bakış açına göre şekillenir. Psikanalizde de öğrendiğimiz bu değil mi? Evet dedi Riki, bu doğru. Ve bu geceki soruların tümü zamanla ilgili, öyle değil mi Riki? İşte şimdi burada ikimiz yapayalnızız. Ama daha ne kadar süre yalnız kalacağız? Sence buraya geleceğini öğrendiğimde yardım istemedin mi? Varmalarına ne kadar kaldı? Yeterince uzun bir zaman kaldı. Ah, burada biraz ben tam emin değilim tonu seziyorum. Yaşlı psikanalist yine güldü ama belki de bunu biraz daha karmaşık bir hale getirmeliyiz. Nasıl? Farz edelim ki aradığın bilginin bu odada bir yerde olduğunu sana söyleyeceğim. Onu zamanda olmadan bulabilir misin? Beni kurtaracak yardım gelmeden önce. Sana söylemiştim. Oyunlardan bıktım, usandım. Görüş açında ve ona benim tahmin etmiş olduğumdan daha fazla yaklaştın. Al işte. Yeterince ipucu verdim. Oynamayacağım. Bence hatalısın. Bence oyunu biraz daha oynamalısın. Çünkü oyun hala bitmedi. Doktor Lewis birden iki elini de havaya kaldırdı. Riki, bu masanın üst çekmecesinden bir şey almalıyım. Çıkaracağım şey de bu oyunun karakterini ciddi boyutta değiştirecek bir şey. Görmek isteyeceğim bir şey. Çıkarabilir miyim? Riki tabancayı Doktor Lewis'in alnına dayadı ve başını salladı. Devam et. Doktor yine gülümsedi. Soğuk ve kötü bir gülüştü. Esprili bir gülüş değildi. Bir celladın gülüşüydü. Çekmeceden bir zarf çıkardı ve önündeki masanın üzerine koydu. Nedir o? Belki de buraya bulmak için geldiğim bilgidir. İsimler, adresler, kimlikler. Bana uzat. Doktor Lewis omuz silkti. Tamam dedi. Zarfı alıp Ricky'nin tarafına fırlattı ve Ricky de kaptı. Zarf kapalıydı. Onu incelemek için gözlerini bir anlığına yaşlı adamdan ayırdı. Bu bir hataydı. Bunu kısa sürede fark etti. Gözlerini tekrar yaşlı adama çevirdiğinde adamın sağ elinde bir 38'lik olduğunu ve sırıttığını gördü. Seninki kadar büyük değil Riki. Doktor kahkahalar attı ama sanırım onun kadar etkili. Gördün mü? Uğraştığın üç insanın düşmeyeceği bir hataya düştün. Ve Rumpelstiltskin kesinlikle bu hataya düşmezdi. Gözlerini hedeften hiç ayırmazdı. Bir saniyeliğine bile ayırmazdı. Silahını doğrulttuğu insanı ne kadar tanısa da bir anlığına bile gözlerini ondan ayırmazdı. Ne kadar az şansının olduğunu belki de bundan anlamalısın. İki adam da silahlarını birbirlerine doğrultmuş yüz yüze bakıyorlardı. Riki bakışını daralttı ve koltuk altları terlemeye başladı. Bu, Doktor Lewis fısıldıyordu, bir psikanalitik hayal, öyle değil mi? Duygu aktarımı sisteminde psikanalisti hayattaki yanlışlarımızı sembolize eden annemizi, babamızı ya da herhangi birini öldürmek istermişçesine öldürmek istemiyor muyuz? Ama psikanalistin o anda faydalanabileceği bir cinayet tutkusu yok mu? Riki ilk başta yanıt vermedi, sonra homurdandı. Çocuk senin de dediğin gibi bir laboratuvar faresi olmuş olabilir. Ama değiştirilebilirdi. Bunu yapabilirdin, öyle değil mi? Ama onu duygusal boşlukta sürüklenerek ne yapacağını izlemek daha merak uyandırıcıydı, değil mi? Kendi kötülüğümüzü görmezden gelip tüm dünyayı suçlamak daha kolaydı, değil mi? Doktor Lewis'in rengi attı. Biliyordun, öyle değil mi diye devam etti Riki. Senin de en az onun kadar psikopat olduğunu biliyordun. Bir katil istiyordun ve onu buldun. Çünkü hep olmak istediğin şey buydu. Bir katil. Yaşlı adam kaşlarını çattı. Sen her zaman zekiydin Ricky. Biraz daha hırslı olsaydın hayatında neler yapabilirdin? Biraz daha kurnaz olsaydın. Silahını indir doktor. Beni vurmayacaksın dedi Ricky. Doktor Lewis silahı Ricky'nin suratına doğrultmuş tutuyordu. Ama başını salladı. Seni gerçekten vurmak zorunda değilim değil mi? Dedi adam. Seni daha önce öldüren adam seni bir kere daha öldürecek. Ve bu defa gazetede çıkan bir ölüm ilanıyla yetinmeyecek. Senin ölünü görmek isteyecek. Sence de öyle değil mi? Elime bir şey geçerse öyle olacağını sanmıyorum. Eğer burada olduğunu iddia ettiğin ve onun kimliğini ortaya çıkaracak olan ipuçlarını bulursam belki de yine anında yok olurum. Bunu daha önce de başardım. Bir kez daha buharlaşıp yok olabilirim. Belki Rumpelstiltskin ilk oyunun sonucunda başarmış olduğunu kabullenmek zorunda kalır. Doktor Starks öldü gitti. O oyunu o kazanmıştı. Ama ben devam edeceğim ve istediğim kişi olacağım. Kaçarak kazanabilirim. Saklanarak kazanabilirim. Hayatta ve anonim kalarak kazanabilirim. Bu garip değil mi doktor? Hastalarımızı ve bizleri takip ve işkence eden şeytanlarla yüzleşmemiz için bu kadar çabalarken, kendimizi kaçarak koruyabilmemiz garip değil mi? Hastalarımıza birisi olmaları konusunda yardım ettik. Ama ben hiç kimse olarak kazanabilirim. Sence de gizli bir alaycılık yok mu burada? Doktor Lewis başını salladı. Bu cevabı bekliyordum dedi yavaşça. Bana vermiş olduğunun cevabı anlayacağını düşünmüştüm. Pekala dedi Ricky. Tekrar söylüyorum. Silahını indir ben de gideyim. Aradığım cevabın bu zarfta olduğunu sanıyorum. Bir nevi öyle dedi yaşlı adam. Fesat bir gülümsemeyle fısıldıyordu. Ama sana son bir sorum var Ricky. Tabii bir mahsuru yoksa. Ricky başını salladı. Sana adamın geçmişini anlattım. Sana şu anda anlatabileceğimden çok daha fazlasını anlattım. Peki benimle olan ilişkine dair ne anladın? Garip bir sadakat ve sevgiden bahsettin. Bir psikopatın sevgisinden bahsettin. Bir katilin bir diğerine duyduğu sevgi çok ilginç. Sence de öyle değil mi? Çok etkileyici dedi Ricky hızla. Ve hala bir psikanalist olsaydım bu söylediklerim merakımı uyandırırdı ve araştırmak için sabırsızlanırdım. Ama öyle değilim. Artık değilim. Ah ama bence yanılıyorsun. Doktor Lewis omuz silkti. Bence kalpten bağlı olduğun psikanalistlikten sandığın kadar kolay bir şekilde vazgeçemezsin. Yaşlı adam başını olumsuz anlamda salladı. Adam hala silaha sıkıca kavramış Ricky'nin suratına doğru tutuyordu. Sanırım bu akşamki vaktimiz doldu Ricky. Son bir seans. 50 dakikalık bir seans. Belki de şimdi kendimize ait psikanalizimiz neredeyse tamamlanmıştır. Ama buradan çıkaracağın önemli bir soru var Ricky. Kendi annesine yardım etmediğin için senin intihar etmeni isteyen bir adam, beni öldürdüğünü düşündüğünde sana ne olmasını isteyecektir. Ne demek istiyorsun diye sordu Ricky. Ama yaşlı psikanalist cevap vermedi. Bunun yerine silahını şakağına dayadı ve ardından manyak gibi gülerek bir kez ateş etti. 32. Bölüm. Ricky şaşkınlık ve şokla çığlık atar gibi oldu. Sesi silahın patlama sesiyle birleşti. Ricky oturduğu yerde hızla sallanıyordu. Sanki yaşlı psikanalistin başında patlayan kurşun dönüp Ricky'nin göğsüne saplanmış gibiydi. Silah sesinin yankısı gecenin karanlığında kaybolduğunda Ricky ayağa kalkmış ve masanın kenarına dikilmiş. Bir zamanlar tamamıyla güvendiği yaşlı adama bakıyordu. Doktor Lewis geriye doğru düşmüştü. Kafasına isabet eden kurşunun şiddetiyle hafifçe yan dönmüştü. Gözleri açıktı ve artık ölüm donukluğuyla bakıyorlardı. Kırmızı kan ve beyin sıvısı kitaplığa sıçramıştı. Yaşlı adamın misket şeklindeki yarasından akan koyu kahverengi kanlar çenesinden gömleğine damlıyordu. Ölümcül kurşunun ateşlediği silah parmakların arasından kayıp İran halısının üzerine tüm ağırlığıyla küt diye düşmüştü. Adamın yaşlı bedeni son kasılmalarla hareket ettiğinde Ricky'nin neredeyse nefesi kesiliyordu. Zar zor nefes alıyordu. Birisinin öldüğünü ilk kez görmüyordu. Stajyerken acil bölümünde dahiliyeci olarak çalıştığı dönemlerde bir sürü insan ölmüştü. Ama orada insanların hayatlarını kurtarmak için çabalayan tecrübeli ve donanımlı bir ekip vardı. Hatta eşi kansere yenik düştüğünde bile bu tanıdığı uzun bir sürecin berbat bir parçası olmuştu. Bu farklıydı. Acımasızcaydı. Özel bir cinayetti. Ellerinin yaşlı bir adamınkiler gibi titrediğini hissediyordu. Paniğe kapılıp koşmamak için kendini zor tutuyordu. Ricky sağlıklı düşünmeye çalışıyordu. Odada çıt yoktu. Yüksek bir dağın tepesine tırmanmış bir adamın yetersiz bir şekilde derin derin nefes almasına benzeyen kendi yorgun nefesini duyabiliyordu. İçindeki her bir siniri kasılıp düğümlenmiş ve sanki sadece oradan kaçarak sinirlerini gevşetebilecekmiş gibi hissediyordu. Masanın kenarına tutunup kendini toparlamaya çalıştı. "Bana ne yaptın yaşlı adam?" dedi yüksek sesle. Sesi çok yersizdi. Sessiz bir kilise ayininin ortasında gürültülü bir öksürük gibiydi. Sonra kendi sorusunun cevabını fark etti. "Beni öldürmeye çalıştı." İki insanı öldürebilecek bir kurşundu bu. Çünkü yaşlı psikanalistin ölümü üç kardeşe çok ağır gelecekti ve verecekleri tepkilerin bir sınırı olmayacaktı. Gözlerinin önünde bir sürü intihar kanıtı olsa bile Ricky'yi suçlayacaklardı. Ama bundan daha da karmaşıktı. Doktor Lewis sadece kendini öldürmekten daha fazlasını istemişti. Yaşlı adam ölmeden önce silahını Ricky'nin suratına doğrultmuştu. Ricky'ye ateş ettiğinde ölmeden önce Ricky'nin karşı ateş açabileceğini biliyordu. Yaşlı adam ölümcül oyuna dahil olan herkese kendisininkine benzer bir bozuk ahlak bırakmak istiyordu. Bu Ricky'yi ve kendisini basitçe öldürmekten çok daha önemliydi. Ricky aklından geçen düşüncelerden sıyrılmak için derin derin nefes alıyordu. Bunun kesinlikle ölümle alakalı olmadığını, tamamıyla gidişatla ilgili olduğunu düşündü. Ölüme nasıl ulaşıldığı ile ilgiliydi. Bir psikanalistin icat edeceği bir oyuna uygundu. Yine çalışma odasındaki ince havayı solumaya çalışıyordu. Rumpelstiltskin intikamcı elebaşı olabilirdi. Ama oyun önündeki ölü adam tarafından tasarlanmıştı, bundan emindi. Bu da bilgiden bahsettiğinde muhtemelen gerçeği söylediği anlamına geliyordu ya da en azından gerçeğin kötü ve çarpıtılmış bir versiyonundan bahsediyordu. Bir zamanlar öğretmeni olan yaşlı adamın verdiği zarfı hala elinde tutuyor olduğunu fark etmek, Ricky'nin birkaç saniyesini aldı. Gözlerini yaşlı adamın bedeninden almak zor geliyordu. Ama sonunda gözlerini adamdan aldı ve elindeki zarfı yırtıp içinden bir kağıt çıkarttı ve hızla okudu. Ricky, kötülüğün bedeli ölümdür. Bu son anımı yaptığım yanlışlar için ödediğim bir vergi gibi düşün. Aradığın bilgi önünde ama bulabilecek misin? Bariz ortada olan gizemin derinliğine inebilecek misin? Karşımızda duran ve yüzümüzü haykıran ipuçlarını bulabilecek misin? Görmen gereken şeyleri görmen için yeterince zamanının kalıp kalmadığını ve yeterince zeki olup olmadığını merak ediyorum. Bundan şüpheliyim. Bu gece aşağı yukarı benim öldüğüm biçime benzer bir biçimde ölme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece senin ölümün çok daha acı olacak çünkü senin suçun benimkinden çok daha az. Mektup imzalanmamıştı. Ricky derin derin nefes almaya çalışıyordu. Her nefesinde eşsiz panik duygusu artıyordu. Başını kaldırıp gözleriyle ofisi incelemeye başladı. Duvar saatinin her geçen saniyede sessizce tıklaması Ricky'nin zihnine işledi. Hesap yapmaya başladı. Yaşlı adam Ricky'nin yola çıktığını söylemek için Merlin'i ve Virgil'i, belki de Rumpelstiltskin'i ne zaman aramıştı? Adamın evi şehirden 2 saatlik mesafedeydi. Belki 2 saatten de az. Saniyeleri mi kalmıştı, dakikaları mı? Çeyrek saatlik bir zaman dilimi. Oradan gitmesi, önünde oturan ölüden uzaklaşması gerektiğini biliyordu. Aklını toplayıp hangi hamleyi yapmasını belirlemeye çalışıyordu. Tabii yapılacak hamlesi kaldıysa.